الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Evet arkadaşlar, geçen hafta şurutu salah ile ilgili, namazın şartları ile ilgili bölümü, babı, en son hadisleri alarak namazın içindeki, namazdaki mübah olan hareketlerden, fiillerden bahsettik. Onlarla şurutu salah, namazın şartları bölümünü tamamladık. Bugün de yeni bir baba başlayacağız. Babu suturatil musalli. Namaz kılanın sutre edinmesi babı ile bu konuyla alakalı hadisleri ele almaya başlayacağız. Sutre ne demek arkadaşlar? Namaz kılanın sutre edinmesi dediğimiz şey ne demek sutre? Yani setrul avra diyorsun. Namazın şartlarında ondan bahsettik. Kişinin, değil mi? Mahrem, avret olan yerlerini örtmesi. Burada kastettiğimiz şey ne? Suturatul musalli dediğimiz zaman neyi kastediyoruz? Yani namaz kılanın önünden insanları geçmesini engellemek için edindiği o nesneye, o eşraya biz ne diyoruz? Sutre diyoruz. Mesela namaz kılarken bazı insanları görürsünüz böyle. Tam mescitte, kapının yol ağzında. Adam ne yapar? Namaza durar. Bu şekilde de insanlar sürekli önünden gelip geçerler. Biz ne deriz mesela insanları gördüğümüz zaman? Önüne bir sutre edin. Yani ne, ya bir duvara yakın bir tarafa kıl. Veyahut da önünde biri varsa onu kendine sutre edin. Değil mi? Yani namaz kıldığın esnada secde ettiğin yer ile normalde kıyamda durduğun yer arasında insanların geçmesini engelleyecek, edineceğin o nesneye biz ne diyoruz? Sutre diyoruz. Diyoruz ki kul Rabbinin huzuruna çıktığında, Rabbi ile münacat ettiğinde huşulu bir şekilde namaz kılmak ister. Ama namaz kıldığı esnada insanların sutresi ile arasından geçmesi onu ne yapar? Yani bu içinde bulunduğu durumu keser, bozar. Yani düşünün, namaz kılıyorsunuz. Bu şekilde insan kendini namaza verebilir mi? Huşulu bir şekilde kılabilir mi? Namaz kılıyorsun. Önünde de sutre edinmişsin. Düşünün mesela, birisi şurada namaz kılıyor. Şu masayı kendisine sutre edinmiş. Birileri de sürekli önünden geçiyor. Biri bu tarafa gidiyor, biri bu tarafa gidiyor. Bu adam kendini hakkıyla namaza verebilir mi? Huşulu bir şekilde namazını kılabilir mi? Diyoruz ki kılamaz. O yüzden kişi ne yapması gerekir? Namaz kıldığı esnada sutre edinmesi gerekir. Yine ileride de ilk hadis-i şerifte Ebu Cüheym radıyallahu anhu'nun aktardığı hadis-i şerifte de bunu ele alacağız. Diyoruz ki arkadaşlar, namaz kılan kimsenin önünden geçmek haramdır. Namaz kılan kimsenin önünden geçmek haramdır. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerine dönüp baktığımız zaman namaz kılanı, önünden geçeni Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir günahla, bir azap ile ne yapmıştır? Tehdit etmiştir. O yüzden diyoruz ki namaz kılanın önünden geçmek hoş bir şey değildir. Namaz kılan için de diyoruz ki namaz kıldığı esnada sutre edinmesi onun için güzel olan, evla olan, sünnet olan bir durumdur. Hatta hadis-i şeriflere dönüp baktığımız zaman arkadaşlar, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılan kimsenin önünden geçmeye çalışan kimse ile mücadele etmesini, tabiri caizse onunla savaşmasını ne yapıyor? O kimseye emrediyor. Yani namaz kıldığın esnada sütren ile arandan kimseyi geçirmemek için ne yapacaksın? Çaba sarf edeceksin. Hatta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin önünden koyun geçmeye çalışırken bile Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona mani olmaya çalışıyor. Tabi hayvan olduğu için ne yapamıyor? Algılayamadığı için hani o yöne doğru gitmek istiyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem en son kendisine sutre edindiği duvara göğsünü dayıyor. Koyun ne yapıyor? Arkasından geçiyor. Yani bakın, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hayvan dahi olsa, değil mi? Aklı olmayan bir varlık dahi olsa önünden geçmesine ne yapmıyor? Müsaade etmiyor. Ve yine biraz önce dediğimiz gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem namaz kıldığı esnada Bir insan diyor ki namaz kıldığı esnada sutresiyle arasından birisi geçmeye çalışıyorsa onu engellesin. Onunla ne yapsın? Gerekiyorsa mücadele etsin. Tabiri caizse onunla savaşsın. Ona izin vermesin. Çünkü ne? Namazda senin bu hakkın sutre ile arandan kimseyi geçirmemek sana verilmiş bir haktır diyoruz. Yine hadislere dönüp baktığımız zaman bazı yerlerde sutre ile ilgili hadislere baktığımız zaman emir sigası ile geliyor. Ama diyoruz ki buradaki emir sigaları ilim ehlinin çoğunluğu, fukahanın cumhuru diyor ki buradaki emir vücubiyete yani vacip oluşa, farz oluşa delalet etmez. Müstahap oluşa delalet eder. Çünkü diyorlar Sahih Buhari'de de geçen bir hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem açık bir alanda namaz kıldı. Onda önünde de hiçbir şey yoktu. Boş arazide açık bir alanda namaz kıldı. Ve önünde de sutre edindiği hiçbir şey yoktu. Eğer sutre edinmek farz olsaydı, namazın sıhhat şartlarından olsaydı, şüphesiz ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmazdı? Sutre edinmeden namaza durmazdı. Diyoruz ki peki hadislerde gelen bu emir sigaları ile gelen hadisleri nasıl anlayacağız? Diyoruz ki buradaki emirler vacip oluşa değil, neye delalet eder? Müstahap oluşa delalet eder. Dedik ki fukahanın cumhuruna göre sutre edinmek, namazda sutre edinmenin hükmü neymiş? Sadi? Müstahap. Farz, vacip değil diyoruz. Sutre edinmenin insana kattığı namaz esnasında bazı faydeler var. Öncelikle diyoruz ki namazda sutre edinen kimse Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sözlü, fiili ve takriri sünnetine ne yapmış olur? İttiba etmiş olur ve bundan dolayı Allah katında ne yapar diyoruz? Ecir almış olur. Yani namaz kıldığımız esnada işte evde şu anda kimse yok, önümden kimse geçmez diyerek sutre edinmeden namaz kılmak hoş değil diyoruz. Yani namaz kıl, sutre edinerek namaz kıl. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine ittiba ettiğin için buradan ayrıyeten nedir diyoruz? Ayrıyeten bir ecir almış olursun. Yine bazı alimlere göre namaz kılanın önünden geçildiğinde bazı alimler o namazı ne görüyor arkadaşlar? Batıl görüyor. Bazı alimler de ecrinin azaldığını görüyor. Sutre edinen bir kimse sutre edindiği için sutresiyle arasından kimseyi geçirmediğinde namazında bir eksilme veyahut da diğer alimlerin görüşüne göre namazı batıl olmaz diyoruz. Değil mi? Üçüncü olarak neyi zikrediyoruz? Namaz kılanla ilgili değil de önünden geçen ile ilgili. Yani eğer sutre edinir isen önünden geçmesine insanların izin vermediğin için ne yapmış olursun? O insanların da haram işlemesine engel olmuş olursun. Mani olmuş olursun. O zaman demek ki sutre edinmenin öncelikle ne faydası var? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine ittiba ediyorsun. Namaz kıldığın esnada önünden geçilmesi senin namazının kemalini, bazı alimlere göre namazın sıhhatini bölen bir durum. Buna mani olmuş oluyorsun. Veyahut da kendini aşarak senin önünden geçmeye çalışan insanı, harama düşecek, günaha düşecek insanı engellemiş oluyorsun. Ondan sonra arkadaşlar konuyla ilgili ilk hadis-i şerifimize ele alalım. وَعَنْ اَب۪ي جُحَيْمْ اِبْنِ الْحَارِفْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالْ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَوْ يَعْلَمُ الْمَرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ الْمُصَلِّ مَاذَا عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِي وَوَقَعَ فِي الْبَزَّارِ مِنْ وَجْهٍ آخَرْ أَرْبَعِينَ خَرِيفًا Ebu Cüheym bin Harif radiyallahu anhu anlatıyor. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Namaz kılanın önünden geçen kimse bunun ne kadar büyük günah olduğunu bilseydi kendisi için 40 beklemek onun önünden geçmekten daha hayırlı olurdu. Yani bir insan namaz kılanın önünden geçmenin ne kadar büyük bir günah olduğunu bilseydi o kimsenin önünden geçmek yerine Sahih Buhari ve Müslim'de geçen rivayete göre 40 beklerdi diyor. Burada bize 40'ın ne olduğu aktarılmamış. 40 saat mi? 40 gün mü? 40 yıl mı? 40 ay mı? Bu bize belirtilmemiş. Bir sonraki rivayette de bunu ne yapıyoruz? Anlıyoruz. Diyor ki Bezzar'ın başka bir yoldan yaptığı rivayette 40 sonbahar beklerdi. Burada senenin mevsimlerinden bir mevsim zikredilmiş. Ama buradan kasıt ne? Senenin kendisi kastedilmiş. Yani bir insan namaz kılanın önünden geçmesinin, günahının ne olduğunu bilseydi, gerekirse 40 sene bekler, namazdı o kimsenin önünden geçmezdi diyerek Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılanın önünden geçmenin günahını ne yapıyor? Bu şekilde bize aktarıyor. لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّ Diyor ki namaz kılanın önünden geçmenin tehlikesini bilseydi. Namaz kılanın önünden geçmek ibaresinden neyi kastediyoruz? Yani geçmek ibaresi üzerine yoğunlaşıyor. Bir kimseye biz onun önünden geçti, namaz kılanın önünden geçti diyebilmemiz için bu insanın ne yapması gerekiyor? Yani bir taraftan atıyorum sağ tarafından önünden sol tarafına doğru. Yani onun önünden ne yapması lazım? O mesafeyi kat etmesi gerekiyor. Veyahut da tam tersten sol tarafından sağ tarafına doğru. Yani bir insan namaz kılarken senin önünde dursa, hareket etmese, bu adam bu hadis kapsamına girer mi?
Girmez.
Peki o adam o bulunduğu yerden kalkıp sağa doğru dönüp senin önünden geçse, yani sen tam adamın arkasındasın düşünün. Yani ben bu şekilde namaz kılıyorum. Önümde İlyas abi var. Orada oturuyor. Daha sonradan kalkıp bu tarafta sağına dönüp gidiyor. Benim önümden geçiyor mu?
Geçme.
Diyoruz ki bu önden geçme kapsamına girmez. Bir insanın önünden geçmek demek bir tarafından öbür tarafına o mesafeyi ne demek? Kat etmesine biz diyoruz ki önünden geçmek diyoruz. Peki namaz kılanın önünden geçmek ibaresine döndüğümüz zaman. Namaz kılanın önünden geçmek ibaresine döndüğümüz zaman ne kadar mesafeyi kastediyoruz? Yani sen orada mesela namaz kılıyorsun. Ben de senin burada önünden geçiyorum. 10 metre önünden. Senin önünde de sutre yok. Şu anda ben namaz kılan bir kimsenin önünden geçmiş mi oluyorum?
Hayır. Yani tam namaz kıldığı, başını secdeye koyduğu yerle alakalı.
Diyoruz ki bu konuda ilim ehlinin görüşleri var. Farklı farklı görüşleri var. İlim ehlinden bazıları diyor ki bu örfe döner. Yani örfte namaz kılanın önünden geçmek ne ile tabir ediliyor ise örfi olarak diyor ki burada namaz kılanın önünden geçmek de o şekilde anlaşılır. Yani ben buradan geçtiğim zaman, senin 10 metre önünden geçtiğim zaman, örfe döndüğümüz zaman eğer bu namaz kılanın önünden geçmek olarak nitelendiriliyor ise o zaman diyor sen bu hadis kapsamına ne yaparsın? Girersin. Örfe döner diyenler böyle diyor. Bazı alimler de diyorlar ki 3 zira boyunda eğer 3 ziradan önce geçiyor isen zira ne demiştik? Bilek ile dirsek arasındaki mesafeyi ne diyoruz biz? Zira. 3 zira ne yapıyor? Yani burası yaklaşık olarak 20-30 santim olsa 70-80 santimlik bir mesafeye tekabül eder diyorlar. Tabii ayaklarından itibaren. Yine bu konuyla ilgili racih olan görüş şu olduğunu söylüyoruz. Diyoruz ki kişinin ayakları ile secde ettiği alnını secdeye koyduğu yer arası onun nedir diyoruz? Sutresidir. Çünkü bu konular ile ilgili biraz önce söylediğimiz örfe döner veyahut da işte 3 zira mesafe ile alakalı hadislere döndüğümüz zaman sahih olarak böyle bir rivayetlerin olduğunu görmüyoruz. Sahih olarak 3 zira, 2 zira görmüyoruz. Diyoruz ki biz asıla döneriz. Asıl olarak bir insan namaz kıldığı esnada ne kadar yere ihtiyacı vardır? Değil mi? En son ihtiyacı olan yer secdedir. Secdeden sonrası artık ona tabi, onun kullandığı bir alan, onun mahremi olan yer değildir. O yüzden diyoruz ki burada racih olan görüş kişinin secdeye alnını koyduğu yer ile ayakları arasındaki mesafeden eğer birisi geçiyor ise diyoruz ki bu kimsenin o kimse namaz kılarken önünden geçmiştir diyoruz. Eğer haddi böyle tuttuğumuz zaman o zaman uzun boylu veyahut da kısa boylu kişiler olduğu zaman da o mesafe ona göre ne yapıyor? Değişkenlik göstermiş olabiliyor. لَكَانَ اَنْ يَقِفَ اَرْبَع۪ينَ خَيْرًا لَهُ Diyor ki Allah Resulü Aleyhisselam, 40 beklemek o kimse için daha hayırlı olur. Namaz kılanın önünden geçmesi yerine 40 beklemesi o kimse için daha hayırlı olur. Biraz önce de söyledik. Burada Allah Resulü Aleyhisselam 40 gün mü, 40 ay mı, 40 yıl mı? Bize bu rivayette ne yapamıyoruz? O 40'ın ne olduğunu anlayamıyoruz. Ama daha önce de söylediğimiz gibi Bezzar'daki rivayete dönüp baktığımız zaman orada ibare olarak ne geçiyor arkadaşlar? Erba'ine harifen. Yani 40 sonbahar. Beklemesi onun için daha hayırlıdır. Dedik ki senede 4 tane ay var. Diyoruz ki sayf, yaz olan ay. Şita, kış, rabi, ilkbahar. Sonbahar ne? Biraz önce söyledik. Harif değil mi? Harif de ne? Sonbahar. Diyoruz ki burada Arapçada kullanılan bir uslub. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de bu hadis-i şerifte bu uslubu kullanmış. Senenin belli bir döneminden bahsediliyor. Yani 40 sonbahar beklerdi ama buradan kasıt ne? Bir şeyin bir cüzünden bahsediyorsunuz ama neyi kastediyorsunuz? Tamamını. Tamamını, kullunu kastediyorsunuz. Diyoruz ki buradaki hadisten maksat ne? O kimse 40 sene ne yapardı? Beklemesi onun için nedir? O kimsenin önden geçmesinden daha hayırlıdır diye Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde bize ne yapıyor? Durumun önemini, ehemmiyetini bu şekilde açıklıyor. Diyoruz ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin burada kullandığı 40 sene ibaresi zatı ile aynı ile kastedilen bir şey mi? Yani 40 sene mesela adam 39 sene beklese sonra geçse olur mu? Diyoruz ki burada aynı ile zatı ile kastedilen bir şey değil. Min babil mubalaga. Mubalaga babında. Yani o kadar vakit dursa o kimse için orada durduğu vakit önünden geçmesinden daha hayırlıdır. Burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mubalaga, abartı babında söylüyor ki olayın ehemmiyeti ne yapılsın? Daha iyi idrak edilsin, anlaşılsın diye. Burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde bir uslup kullandığını ne yapıyoruz? Görüyoruz. Yine arkadaşlar bu hadis-i şeriften istifade ettiğimiz bazı faydeler var. Öncelikle diyoruz ki namaz kılan kimsenin önünden geçmenin hükmü neymiş Mustafa? Namaz kılanın önünden geçmenin hükmü. Diyoruz ki namaz kılanın önünden geçmenin hükmü nedir arkadaşlar? Haramdır diyoruz.
Secde yapacağı yerle alakalı değil mi?
Yani secde yapacağı yer ile ayaklarının bulunduğu o yerden birisinin geçmesi. Diyoruz ki peki burada buna haram dedik. Bu haramlığı bu hadis-i şeriften nereden çıkartıyoruz? Bir haram ibaresi geçmedi. Bunun haram olduğuna ne ile hükmettik?
Bu hadisten mi hocam?
Bu hadisten.
Sadece bu
hadisten.
40 yıl beklemesiyle beklemesi.
İfade şeklinde.
Hocam.
Ehemmiyeti nasıl? 40 yıl bekler mi?
Abi ehemmiyeti hocam. Resulullah ve sallallahu aleyhi ve sellem.
Yani burada ne diyor hadisin metnine? Mâzâ aleyhi minel ismi. Yani buradan kazanacağı günahı bilseydi 40 sene beklerdi. Bir insan bir şeyden günah kazanıyor ise bunun hükmü nedir arkadaşlar? Haramdır değil mi? Eğer bir insan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şunu yaptığından dolayı günah kazanacağını bir insanın bize aktarıyor ise bu o işin ne olduğunu gösterir? Haram olduğunu gösterir. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu ibaresinden biz ne yapıyoruz? Bunun haram olduğu faidesini buradan çıkarmış oluyoruz. Yine hadisin zahirine baktığımız zaman arkadaşlar evde kılanla İş yerinde kılanla, mescitte kılan arasında bir fark olmadığını görüyoruz. Yani sutre edinmek. Şimdi mesela diyorsun ki ben mescitte kimsenin önünden geçmiyorum. Aynı şekilde diyoruz ki ev içinde bu ne? Geçerli. Yani evde kılanın da önünden geçmeyeceksin. Yani iş yerindeysen orada da namaz kılanın önünden geçmeyeceksin. İbare genel manada geldiği için diyoruz ki ne yapar? Hepsini kapsar. Peki buradaki namaz, nafile namazları mı içerir? Far namazları mı içerir? Yoksa bütün namazları mı içerir? Diyoruz ki ibare yine genel olduğu için bütün namazları da içerdiğini söylüyoruz.
Geçen kişinin büyüklüğü,
küçüklüğü, onunla ilgili namazı bozan kimselerle ilgili son hadis-i şerifimizi onunla alakalı alacağız. Diyoruz ki burada ufak çocuk veyahut da büyük çocuk veyahut da işte bunların arasında bir fark yok. Yani bunun önünden geçmeye çalışıyor ise bu ufaktır diyerek ona ne yapmayacaksın? İzin vermeyeceksin. Engellemek için elinden gelen çabayı sarf edeceksin. Ama zamanında görüyorsunuz bazen değil mi? Çocuklar hızlı bir şekilde hiç beklemediğin anda bir anda önünden geçebiliyor. Hani artık bunda da sen bundan artık sorumlu değilsin. Çünkü sen namaz kıldığın esnada o esnada bir önünden geçer mi diye sürekli bu şekilde bazen hiç beklemediğin anda çocuklar önünden ne yapabiliyor? Geçebiliyor. Yani bunu hissediyor isen, durdurabiliyor isen engellemek de ne yaparsın? Mükellefsin.
Sözle söyleyebiliyorsun. Yani engellemekten kasıt sadece işaretlemek.
Yani işareti eline, elini koyarak onu engellemesi... Dur diyemezsin. Namazda konuşursan, daha önceki hadislerde onu ele almıştık. Namazda konuşmak ne yapar namazı? Batıl eder. Ne yaparsın? Elinle, bu şekilde elinle onu engellersin. Dediğimiz zaten mesafe ne? Senin engellemen gereken secde ile bulunduğun yerdeki mesafe. Elini koyarak o çocuğu ufak dahi olsa engelleyebilirsin diyoruz. Diyoruz ki yine hadisin zahirine baktığımız zaman hadisin imamı da tek başına kılanı da aynı zamanda cemaati de kapsadığını ne yapıyoruz arkadaşlar? Görüyoruz. Yani diyoruz ki imamın önünden de geçemezsin. Tek başına namaz kılanın önünden de geçemezsin. Cemaatin önünden de ne yapamazsın? Geçemezsin. Hadisin zahirinden bunu anlıyoruz. Ama diyoruz ki tek başına kılan veyahut da imam olan kimsenin durumu açık. Değil mi? Sutreleri. Tek başına kılanın da sutresi kendi sutresi. İmamın da sutresi aynı şekilde kendi sutresi. Peki cemaatte namaz kılanın önünden geçmek bu hadis kapsamına girer mi girmez mi? Başka delillerle bu hadis kapsamından çıkarıyor muyuz? Çıkarmıyor muyuz?
Hocam delil ama imamın sütresi cemaatin sütresine denk değil mi?
Evet. Yani cemaatin önünden geçebilir miyiz, geçemez miyiz? Onu soruyoruz.
Bu hadis genel olduğu için ondan da geçemez.
Diyoruz ki bu hadisin metnine baktığımız zaman ne dedik? Hepsini kapsıyor. Dedik ki imamı da, tek başına kılanı da cemaati de kapsıyor. Peki başka dışarıdan bildiğimiz bu hadis haricinde başka hadis-i şerifler var mı cemaatin önünden geçilebileceğine dair?
Varsa delil getirsin.
Varsa delil getirsin dedi. Bak Osman hocamız söylüyor.
İmamın sütresi cemaatin sütresidir hadisi var.
İmamın sütresi cemaatin sütresidir hadisi var. Bunun dışında yine Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh haçta Mina'da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerine namaz kıldırırken ne yapıyor? Cemaatin önünden geçiyor. Cemaatin önünden geçiyor. Namaza duruyor. Diyor ki daha sonradan da kimse beni ne yapmadı? Bundan dolayı uyarmadı. Yani demedi sen bizim önümüzden nasıl geçiyorsun? Veyahut da engellemeye çalışmadılar. Demek ki diyoruz ki sahabenin yaptığı bu fiilden de şunu anlıyoruz. Demek ki cemaatin sutresi kimin sutresi? İmamın sutresi. İmamın önünden biri geçmediği sürece cemaatin önünden geçmesinde diyoruz ki bu hadisin kapsamına girmez. Genel manasıyla hadise baktığımız zaman cemaati de kapsadığını görüyoruz. Ama diğer deliller ile cemaati ne yapıyoruz? Bu konumdan ayrı tutuyoruz. Peki cemaat ile namaz kılanın önünden geçmemek ile geçmek aynı hükümde mi? Dedik ki geçilebilir dedik ya. Yani geçmemek ile geçmek aynı hükümde mi? Neden? Diyoruz ki eğer bir ihtiyaca binaen geçiliyor ise, eğer bir ihtiyaca binaen geçiliyor ise diyoruz ki bunda sıkıntı yok. Yani şimdi düşünün biraz önce Sadi'nin dediği gibi buradan mescide girdin, mescidin öbür köşesinde safta boşluk var. Oraya ulaşman lazım. Mecbur ne yapacaksın? Buradan geçeceksin. Sana verilen bu ruhsatı ne yapacaksın burada? Kullanacaksın. Ama şöyle bir şey diyebilir miyiz? İşte namaz kılanın önünden geçmek bu hadis kapsamına girmiyor. O yüzden günah yok. Cemaatin önünden herkes 10 kişi, 20 kişi, 50 kişi geçmeye çalışıyor. Adam ruku etmeye çalışıyor, secde etmeye çalışıyor. Kimse bırakmıyor. Bıraksalar ruku ve secde edecek ama herkes diyor ki günah değil kardeşim cemaatin önünden geçebilirsin. Diyoruz ki ihtiyaca binaen geçiş var ise bunda sıkıntı yok. Ama bunun haricinde de insan ne yapması gerekir? Bunda bir günah yok diyerek, yani ben buradan tabii cemaatin önünden, yani imamdan bahsetmiyoruz. Cemaat ile namaz kılınan namazda cemaatin önünden ihtiyaca binaen geçişlerde diyoruz ki sıkıntı yok. Olması gereken bu. Geçebilirsin. Sana bu ruhsat verilmiş. Ama ihtiyaç yoksa, hiçbir şey, günah yok diye ne yapayım ben buradan gideyim? Demek de diyoruz ki hoş değil. Günah olmasa dahi ne yap? Eğer başka bir yol var ise, kullanabileceğin bir yerde biraz daha uzaktan dönebiliyor ise, bunu tercih etmen ne diyoruz? Daha evla olandır. Daha güzel olandır diyoruz. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu 40 sene beklerdi ibaresine dönüp baktığımız zaman, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin, yani bu işlevin, günahının ne kadar büyük olduğunu bize aktarmak için 40 sene beklemesinin, o kimsenin önünden geçmesinden daha hayırlı olduğunu söylüyor. 40 sene beklemeyi namaz kılanın önünden geçmekten daha hayırlı görüyor. Hatta bazı alimler namaz kılanın önünden geçmeyi neden görüyor arkadaşlar? Kebair'den. Yani büyük günahlardan gören alimlerin de olduğunu ne yapıyoruz? Görüyoruz. Yani bu önemsenmeyecek bir durum değil. Yani namaz kılanın önünden mümkün olduğunca ne yapmayacağız? Geçmeyeceğiz. Geçtiğimiz zaman da ne yapacağız? Bu hadis-i şerif bizim aklımıza gelecek. O zaman diyoruz ki aynı şekilde, o zaman güzel olan, evla olan da nedir? İnsanların yol olarak kullandığı, mescitlerde çıkış olarak kullandığı kapıların önünde de ne yapmayacağız? Namaza durmayacağız. Yani eğer insanlar önümüzden geçerek onları bu vebal altına sokuyor isek, eğer yanlış yerde namaza duruyor isek, biz de bu şeyden neyiz? Sorumluyuz. Yani sen tam herkesin çıkacağı vakitte gelip kapının oraya namaz kılıp, hani ben namazı bitireyim ondan sonra insanlar geçsin diye, böyle bir lüksünün de olmadığını ne yapıyoruz? Burada bir kez daha hatırlatmış oluyoruz. Dedik ki burada 40 sene ibaresinde mübalağa kastedilmiştir. Yine bunu başka delillerde, hatta ayetlerde de görmekteyiz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme ayet-i kerimede Allah-u Teala diyor ki İstagfir lahum evla testagfir lahum. Onlara diyor istiğfar etsen, bağışlanmasını dilesen veyahut da onların bağışlanmasını dilemesen. İn testagfir lahum seb'ine merraten. Diyor sen 70 kez dahi onlar için bağışlanmayı dilesen Allah-u Teala onların bağışlanmasını ne yapmaz? Kabul etmez. Burada 70 ibaresi kullanılıyor. Diyoruz ki burada da yine kastedilen ne? Mübalağa. Yani 71 kez söylese Allah Resulü Aleyhisselam, Allah-u Teala onun bu şeyini kabul edecek mi? Hayır. Burada yani sen ne kadar da çok onların bağışlanması için dua etsen yine de Allah-u Teala ne yapmaz? Onları bağışlamaz. Diyoruz ki buradaki 40 da mübalağa. Yani buradan kastımız ne? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şunu biliyor. Bir insan 40 sene hiç ara vermeden namaz kılamaz. Öbür adam da 40 sene hiç ara vermeden onun önünde ne yapamaz? Bekleyemez. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem olayın şiddetini, oradaki günahın büyüklüğünü anlatmak için buradaki kullandığı ibare ne diyoruz? Mübalağa sigasında gelmiştir. Yoksa burada aynı ile, biraz önce de söyledik ya, 40 sene aynı ile kastedilen bir miktar değil. Eğer öyle olsaydı 39 sene beklediği zaman bu hadis kapsamına girmiyor diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Diyoruz ki buradaki kasıt ne? Aynı ile o vakit değil. Genel manasıyla buradaki mübalağa olarak geldiğini söylemiş oluyoruz. Bir sonraki hadis-i şerifimiz arkadaşlar Ayşe radıyallahu anha'nın bize aktardığı hadis-i şerif. وَعَنْ عَيْشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ سُؤْلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي غَزْبَةِ تَبُوكُ عَنْ سُطْرَةِ الْمُسَلِّ فَقَالَ مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ اَخْرَجَهُ مُسْلِمْ Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Diyor ki, Tebuk seferinde Nebi aleyhissalatu vesselama namaz kılan kimsenin sutresi hakkında soruldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, semerin arka yüksekliği gibidir buyurdu. Hadisi Müslim tahric etmiştir. Tebuk gazvesinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme arkadaşlar sahabeler soruyorlar. Biraz önce neden bahsettik? Sutrenin meşru oluşundan bahsettik. Tebuk gazvesi Hicri 9. senede gerçekleşen bir gazve. Sahabeler Tebuk gazvesinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme soruyorlar. Yani sahabeler namazda sutre edinmeleri gerektiğini öğrenmişler. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme bunun miktarından soruyorlar. Yani sutre edineceğimiz şey nasıl olmalı? Değil mi? Sutre edineceğimiz şey nasıl olmalı? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de bunun akabinde onlara sutre edinmeleri gereken şeyin ölçülerinden bahsediyor. Diyor ki kişinin sefer ettiği esnada o üzerine oturduğu o şeyin semer mi diyoruz ona? Hayvana bağlı o semer arkada yaslandığı şey var ya, eski zamanları düşünün. Deve ile yolculuk ediyorsun. Arkada yaslandığın bir bölüm var. Onun diyor olduğu kadardır. Yine ona baktığınız zaman o da yaklaşık olarak bir zira boyunda uzunluğu olan, hemen hemen o kadar da genişliği olan bir tahta parçasından bahsediyoruz. Yolculuk esnasında kullanılan. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, bu kadar bir şey olur ise nedir bu? Namazda sutre edinmek için yeterli olduğunu bize Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize burada ne yapıyor? Aktarıyor. Demek ki sutre edinilen şey yaklaşık olarak 30 santim uzunluğunda, değil mi? Bir o kadar da genişliğinde olduğu zaman bu hadis-i şerife göre ne diyoruz? Sutre edinmek için yeterli bir şey olduğunu söylüyoruz. Yine burada arkadaşlar, burada meçhul bir sigada gelmiş. Ayşe radıyallahu anha diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme Tebuk gazvesinde böyle bir şey soruldu. Soranın kim olduğunu biliyor muyuz? Peki soranın kim olduğunu bilmememiz bu hadis hakkında ki sıhhatine tesir eder mi?
Etmez.
Diyoruz ki etmez. Çünkü burada
sahabeden,
sahabelerin hepsi nedir arkadaşlar? Udul. Sika, adil olan kimselerdir. O yüzden onlarda biz bunu aramıyoruz. Peki bir sonraki kuşakta, tabiinde, tebaut tabiinde orada bir insan meçhul olsa, yani ravi zincirinde birisi var meçhul, tanınmıyor, bilinmiyor. O hadisi biz kabul ediyor muyuz?
Etmez.
Diyoruz ki etmiyoruz. Ama sahabeden meçhul olunduğu zaman diyoruz ki bu hadisin sıhhatine ne yapmıyor? Bir zarar vermiyor diyoruz. Yine bu hadis-i şeriften çıkardığımız faydeler var arkadaşlar. Öncelikle diyoruz ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sahabeleri bir şeye ihtiyaç duyduklarında onu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme sorarlardı. Bu sormaları sadece bilgi edinmek için değildi. Ve onu sordukları şeyi ne yaparlardı? Hayatlarına tatbik ederlerdi, hayatlarına geçirirlerdi. Günümüzde bazı insanlara bakın arkadaşlar. Bir konuyla ilgili bir soru sorduklarında bazen sadece bunu malumat edinmek için sorduklarını görüyoruz. Bazıları da soruyu soruyorlar. Sonradan bakıyor ki istediği cevabı senden alamayınca ne yapıyor? Gidiyor başka birisine aynı soruyu daha yöneltiyor. Niye? Çünkü oradan verilen cevap onun istediği cevap değil. Ama diyoruz ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sahabeleri böyle değildi. Bir şeyi öğrenmek için soruyorlardı. Bu soru karşısında aldıkları cevabı hayatlarına tatbik ediyorlardı. İsterse hoşlarına gitsin, isterse gitmesin. Örnek olarak ama olan bir sahabe geliyordu değil mi? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme namazını evinde kılmak için izin istiyor, ruhsat istiyor. Diyor ki beni namaza götürecek kimse yok. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o sahabeye bu ruhsatı veriyor. Diyor ki sen evinde kılabilirsin. O sahabe arkasını dönüyor giderken Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona soruyor. Diyor ki ezanı duyuyor musun, işitiyor musun? Diyor ki evet ey Allah'ın Resulü, ezanı duyuyorum, işitiyorum. Diyor ki o zaman icabet et. O zaman ne yap? İcabet et. Yani cemaate gel. Diyerek Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ama olan sahabeye cemaate gelmesini ne yapıyor? Emrediyor. Peki bundan sonra o sahabe bu cevabı duyduktan sonra haşa işine gelmediği için bu görüşü terk ediyor mu? Hayır. Ne yapıyor? Soruyu sordu. Ruhsatı istedi. Ruhsat ona verilmeyince, ezanı duyduğu için ruhsat ona verilmeyince Allah Resulü Aleyhisselam'ın verdiği fetva üzerine ne yapıyor? Hareket ediyor. Demek ki sahabede soru sordukları zaman sadece bir şey öğrenmek için değil. Nefislerine belki zor gelse dahi onları ne yapıyorlardı? Hayatlarına tatbik ettiklerini görüyoruz. Yine sutre edinmenin faidesine delalet eden bir hadis-i şerif olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü sahabeler buna ihtiyaç duydukları için önemine binaen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'e soruyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de onlara bu sütre edinilen şeyin miktarını, büyüklüğünü, küçüklüğünden ne yapıyor? Bu hadis-i şerifte bize bahsetmiş oluyor. Yine fayda olarak diyoruz ki bu hadis-i şeriften çıkarttığımız başka bir fayda de diyoruz ki ister seferde olsun, ister hadarda olsun sutre edinmek namazda meşru olan bir durumdur. Çünkü hadisin geçtiği metne baktığımız zaman Tebuk gazvesinde, değil mi? Seferdeyken Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme sorulan bir soru olduğunu görmüş oluyoruz. Bir sonraki hadis-i şerifimiz arkadaşlar yine bu hadis-i şerifle bağlantılı bir hadis-i şerif. Ve an Basra ibn Ma'bed el-Cuhani radıyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستتر أحدكم في الصلاة ولو بسهم أخرجه الحاكم. Busr ibn Ma'bed el-Cuhani radıyallahu anhu anlatıyor. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Biriniz namaz kılacağı vakit bir ok bile olsa sutre edinsin. Biriniz namaz kılacağı vakit yani sutre edinecek bir şeyi bulamasa dahi bir ok dahi olsa ok bildiğimiz bir şey değil mi? Savaşlarda eskiden kullanılan yay ile atılan şeye ne diyoruz? Ok diyoruz. Bir ok dahi olsa onunla ne yapsın diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem? Sutre edinsin diyerek bize bu hadis-i şerifte hakimin tahric ettiği hadis-i şerifte sahih olan bir hadis-i şerifte bunu bize tavsiye ettiğini görüyoruz. Diyoruz ki bir önceki hadis-i şerifte sutrenin olabilecek en faziletli olan şeyinden, miktarından bahsediliyordu. Değil mi? Bir zira boyunda yaklaşık olarak o genişlikte. Eğer Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bulunamadığı dönemde bir ok dahi olsa, dik durabilecek bir şey dahi olsa onunla sutre edinmemiz gerektiğini ne yapıyor bize? Söyle. Demek ki eğer bir insan namaz kılarken dışarıda açık alanda bir yerdeyseniz bir dal parçası bulsanız, onu yere dikseniz, onu kendinize sutre edinseniz diyoruz ki bu hadis kapsamına girer. Bu şekilde ne yapmış olursunuz? Kendinize bir sutre edinmiş olursunuz. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme hayatına dönüp baktığımız zaman kendisine duvarı sutre edindiğini görüyoruz. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin oku kendisine sutre edindiğini görüyoruz. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin binek hayvanını kendisine sutre edindiğini görüyoruz. Diyoruz ki en kötü ihtimalle bir insan hiçbir şey bulamasa sutre edinecek bir dal parçası ile bile ne yapabilir? Kendine sutre edinebilir diyoruz. Bu hadis-i şerifte de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize bunu aktarıyor. Diyoruz ki o yüzden yani evde de herhangi bir eşyayı ne yapabiliriz kendimize? Sutra edinebilir. Bir sandalye olabilir, bir masa olabilir, kitaplık olabilir, duvar olabilir, ne bileyim bir rahle olabilir. Yani aklınıza gelebilecek her şeyi kendimize ne yapabiliriz? Sutra edinmemizde bir sakınca olmadığını ne yapıyoruz? Bu hadis-i şeriften de anlamış oluyoruz. Son hadis-i şerifimizde Ebu Zer el-Gıfari radıyallahu anhu'nun bize aktardığı hadis-i şerif. Ve an Ebi Zerrin el-Gıfari radıyallahu anhu kal. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع صلاة الرجل المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار وكلب الأسود الحديث وفيه الكلب الأسود شيطان أخرجه مسلم وله عن أبي هريرة نحوه دون الكلب ولأبي داود والنسائي عن ابن عباس نحوه دون آخره وقيد المرأة بالحائض. Ebu Zer el-Gıfari radıyallahu anhu aktarıyor. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Müslüman bir kişinin namazını eğer önünde semerin arka yüksekliği bir şey yoksa geçen kadın, eşek ve siyah köpek geçtiğinde namazını keser diyor Allah Resulü. Yani stresi olmayan, sutre veyahut da sutre edindiği şey ile arasından bu sayılan üç şey neymiş onlar?
Kadın,
siyah köpek, bir de eşek geçer ise Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu geçen üç şeyin namazı bozacağından bize haber veriyor. Hadisin devamında siyah köpek şeytandır ifadesi geçiyor. Hadisin devamında. Yani burada müellif ne yapmış? Hadisin bir bölümünü ele almış. Hadisin devamında burada zikrediyor konuyla alakalı olan kısmını. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem siyah köpek şeytandır. Bu hadisi İmam Müslim tahric etmiş. Müslim'in buna benzer başka bir hadisi Ebu Hureyre radıyallahu anhu'dan köpek sözcüğü olmadan rivayet eder. Yani başka bir rivayette İmam Müslim Ebu Hureyre radıyallahu anhu'dan köpek ibaresi olmadan bu hadisi nakleder. Yani kadın ve eşek. Köpek ibaresi olmadan ne yapıyor? Bu hadisi başka bir rivayette zikrediyor. Yine Ebu Davud ve Nesai de buna benzer başka bir hadis-i şerif İbn Abbas'tan rivayet etmişler. Fakat bu rivayette son cümle siyah köpek şeytandır yer almaz ve kadın sözcüğü hayızlı kadın olarak belirtilir. Şimdi biraz sonra bunları ne yapacağız? Yavaş yavaş tek tek ele alacağız. Yakta'u salate'r-raculi. Kişinin namazını keser, böler manasına geliyor, iptal eder. Yani kat'ul habli, ipi koparmak, kesmek ne manaya gelir? Birbirinden ayırmak manasına gelir. Burada da kişinin namazı kesilir manası nedir? Onu bozar, iptal eder manasına geliyor. Salater racülül muslimi, yani Müslüman bir adamın namazını. Burada kasıt Müslüman olan bir erkek ile sınırlı bir şey mi? Yoksa kadın da bu hüküm içine giriyor mu? Diyoruz ki genelde hitaplar nedir? Erkeğe hitaplar genelde erkeğedir. Kadın da genelde bu hüküm içine girer. Bazı durumlarda Allah Resulü Aleyhisselam kadına has olan şeyleri ne yapmıştır? Bize istisna ederek açıkça belirtmiştir. Diyoruz ki burada kasıt erkek için geçerli bir durum değildir. Kadın da bu kapsam içinde geçerlidir diyoruz. İzâ lem yekun beyne yedeyhi. Eğer sutresi önünde sutre edineceği bir şey yok ise yani veyahut da bu mesafeden geçer ise diyor ki misli mu'hiratir rahli. Biraz önce söyledik. Binekte arkada yaslanılan o miktarda bir şey sutre edinmedi ise geçecek, namazı kesecek şeylerden bahsederken diyor ki el mer'atu. Kadın. Diyoruz ki burada kadından kastımız ne? Hayız gören, buluğ çağına ermiş kadın kastedilmektedir. Yani bir kızın, bir kız çocuğunun kadın vasfını alabilmesi için ne gereklidir? Buluğ çağına ermiş olması gerekmektedir. Buradan kasıt, kadından kasıt neymiş? Buluğ çağına ermiş kız çocuğundan bahsediyoruz. Diyoruz ki yani buluğ çağına erdikten sonraki herkes bu hadis kapsamına, kadınlardan, bayanlardan herkes bu hadis kapsamına giriyor. El-himar. Himardan kasıt ne? Eşek. Burada genel bir lafızda geldiği için, bir renk, bir cins ayrımı yapılmadığı için, diyoruz ki büyük, küçük, sarı, beyaz, siyah, bütün cinsleri ne yapar? Kapsar diyoruz. Vel-kelbul esvedu. Siyah köpek. Burada Allah Resulü Aleyhisselam köpekten bahsederken, onun bir özelliğinden bahsediyor. Diyor ki siyah olan bir köpek. Siyah olan bir köpekten bahsediyor. Diyoruz ki o zaman diğer renklerde olan, işte beyazdı, sarıydı, kırmızıydı, farklı renklerde olan köpekler bu hadis kapsamına ne yapmaz? Girmez. Yine dedik ki başka bir yerde hadisin devamında ziyadede Ebu Zer radıyallahu anhu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme bunu soruyor. Allah Resulü diyor ki neden siyah köpek? siyah köpeği beyazından, siyah şeyinden, kırmızısından, sarısından ayıran nedir? Diyerek Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme bunu sorduğunda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki El kelbul esvedu şeytanun. Siyah köpek şeytandır diyor. Siyah köpek şeytandır. Burada bize olayın illetini, sebebini ne yapıyor? Açıklıyor. Neden siyah köpeğin olduğu ile ilgili açıklamada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Çünkü diyor siyah köpek şeytandır diyerek bize bu durumu açıkladığını görüyoruz. Yine bu hadis-i şeriften çıkardığımız faidelere gelince arkadaşlar diyoruz ki kadın yani buluğ çağına ermiş kadın, eşek, siyah köpek eğer namaz kılan kimsenin sutresiyle arasından geçer ise namazı bozar. Hadis-i şerifler buna delalet eder diyoruz. Yine burada aynı tafsilatı yapıyoruz. Diyoruz ki tek başına kılan için, imam için geçerlidir ama cemaat için geçerli değildir. Çünkü cemaatin sutresi imamın sutresiyle aynı olduğunu söylüyoruz. Namazda sutre edinmenin faziletini bize aktaran yine bir hadis-i şerif olduğunu burada zikredebiliriz. Yine başka bir fayda olarak kız çocuğunun geçmesinin namazı bozmayacağını bu hadis-i şeriften çıkartırız. Çünkü hadis-i şerifte geçen el-mer'a ibaresi buluğ çağına ermiş kadından bahsettiği için küçük buluğ çağına ermeyen kız çocuğunun geçmesi namazı bozmaz diyoruz. Peki birisi derse ki bize Ayşe radıyallahu anhadan aktarılan bu sözü nasıl bir cevap veririz? Ayşe radıyallahu anha diyor ki Şebbehtumuna bil kilabi vel hamiri. Laqad kuntu anamu mu'taridatan beyne yedeyin nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve huve yusalli. Diyor ki sizler diyor bu hadisi duyduğunda Ayşe radıyallahu anha diyor ki sizler diyor bizi köpek ve ne yaptınız? Eşeğe benzettiniz. Oysa ki diyor ben Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin önünde uyurdum ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem namazını kılmaya devam ederdi. Ayşe radıyallahu anha'nın bu sözüne nasıl cevap veririz?
Hocam secdeye giderken Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ayaklarını eşermiş yani.
Topluyormuş. Diyoruz ki öncelikle burada şöyle bir şey yapıyoruz. Diyoruz ki buradaki hadis-i şerifte kadını eşeğe veya da köpeğe bir benzetme yok. Namazı bozmasında ortak olan bazı neler var? Noktalar var. Kadın için ilim ehli ne diyor? Kadın namaz kılan erkeğin önünden geçtiği zaman o kimsenin huşusunu bozar. Değil mi? O insana namazında fitne olabileceği için ilim ehli bunun hikmetinden bunu aktarıyorlar. Diyor ki o yüzden kadının namaz kılanın önünden geçmesini yani kadının namazı bozmasının hikmeti diyorlar ki bundan dolayıdır. Ama burada kadını köpeğe veyahut da eşeğe bir benzetme gibi bir durumun olmadığını ilim ehli açıklıyor. Yine ikinci olarak diyoruz ki biraz önce de arkadaşların söylediği gibi Ayşe radıyallahu anha Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin önünde ne yapıyordu? Uyuyordu. Allah-u Selam secdeye gittiği zaman ayaklarını topluyor veyahut da ittiriyordu. O da ne yapıyordu? Ayaklarını topluyordu. Daha sonradan secden kalktığında yeniden uzatıyordu. Diyoruz ki bu durum bu hadis kapsamına ne yapmaz?
Dahil olmaz.
Çünkü niye? Biz dedik ki namazın kılan kimsenin önünden murur dediğimiz şey önünden geçmek. Yoksa önünde sabit durmak, önünden geçmek gibi değildir diyerek diyoruz ki bu sözü söyleyen bir kimse... Ayşe radıyallahu anh'ın bu sözünü delil getiren bir kimsenin sözüne ne yaparız? Bu şekilde ilim ehlinin verdiği gibi cevap veririz diyoruz. Yine hadis-i şeriften fayda olarak dedik ki namazda önümüzden geçen eşek genel bir ibare ile kullanıldığı için rengi hangi renk olursa olsun küçük veyahut da büyük olmasında bir fark yoktur. Hepsinin namazı bozacağını söylüyoruz. Ama köpek ibaresine döndüğümüz zaman tafsilata gidiyoruz. Diyoruz ki siyah köpek dediği için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyoruz ki siyah köpek geçtiği zaman namazı bozar. Diğer köpekler geçtiği zaman namazı bozmaz. Bazı ilim ehli de diyorlar ki Eğer köpeğin üzerinde bazı köpeklerde olur ya böyle alacalı, siyahlı beyazlı. Siyahlı beyazlı olan köpekler diyorlar ki bu hadis kapsamına girmez. Alacalı olan. Ama diyorlar eğer köpek çoğunluğu ile siyah ise alnında, o tarafında, burasında ufak tefek beyazlıklar varsa diyorlar ki bu hadis kapsamına gireceğini söylüyorlar. Yine Ebu Davud'da ve Nesai'de gelen rivayette dedik ki burada hayızlı kadın geçer ise namaz bozulur ibaresi geçmektedir. Burada diyoruz ki hayızlı kadından kasıt nedir? Hayız gören, yani buluğ çağına ermiş. Yoksa hayızlı olduğu esnada geçen kadın kastedilmediğini söylüyoruz. Subhanakallahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruke ve etubu ileyk.